Ayrım 15.
Memur, subay, ulema ve harp okulu çevrelerinde örgütlenen cemiyetin bu dönem faaliyetlerinin de odak noktasını yine ihtilalci eylem değil, örgütlenme ve basın yoluyla propaganda oluşturuyordu. Türkler gibi bütün Osmanlılar istibdada karşı mücadeleye çağrılıyordu. Bu arada yurt dışında da örgütlenme ve basın faaliyetleri başlamıştı. Meşveret, Osmanlı, İntikam, Kanuni Esasi gibi gazeteler imparatorluğun çeşitli haklarına sesleniyordu. Cemiyetin 1896 ve 1897'de iki başarısız darbe girişimi de oldu. 1899'da Jön Türk akımını canlandıran bir başka destek belirecektir. Almanya ile Abdülhamit arasındaki yakınlığın Bağdat demiryolu işinin Almanlara verilmesiyle katmerlenmesi, bir kısım İngiliz sermaye grupları ile umutlarını İngiltere'ye bağlamış olan bazı Osmanlı çevrelerini Jön Türk hareketini desteklemeye yöneltti. 2. Jön Türk düşüncesi. Tıpkı genç Osmanlılar gibi Jön Türklerin de işlenmiş ve tutarlı bir doktrini yoktu. Jön Türk basınında akılcılık, rasyonalizm, övgüsünden laiklik, sosyal ahlak ve laik ahlak ve kadın hakları savunusuna kadar pek çok çağdaş düşünce işleniyordu. Ama yazarların hepsinde İslamcı ve gelenekçi düşüncelerin izleri vardı. Batı uygarlığının bir bütün olarak benimsenmesini isteyen fikirler ile Türkleri Müslüman oldukları için barbarlıkla suçlayan Batı'ya inat savunulan bir İslamcılık ya da laik anti-emperyalizm temaları at başı gidiyordu. Jön Türklerde iktisat bilgisi ve bilinci, iktisadi düşünce yapısı da pek kısıtlı ve dardı. İktisadi gelişmenin önemini görüyorlar ama bunun gerektirdiği ilk atılımların neler olduğunu kestiremiyorlardı. O zamana kadar Türkler için en önemli yaratıcılık belirtisi devlet kurma olduğundan devlete zeval gelmemesi için çalışmak en büyük siyasi faaliyet sayılmıştı. Jön Türklerde ülkenin servet kaynaklarının ulusal güçlerinin elinde bulunmadığı koşullarda Osmanlıcılık yaparak tutarlı ve türdeş bir toplum yaratabileceklerini sanıyorlardı. Genel dünya görüşlerindeki bu dağınıklığa karşın Jön Türklerin siyasal düşüncelerinin yine de bir takım ortak yönleri vardır. Mutlakiyet ve baskı rejimine karşı çıkmak, KE'nin yürürlüğe konmasını ve imparatorluğun bütün halkları için adalet istemek. Jön Türk düşüncesinin asıl temeli bütün Osmanlıların kardeşliği fikrinden kalkılarak varılan Osmanlı milleti, Osmanlı vatanı ve Osmanlıcılık kavramlarıdır. Amaç Tanzimat ve birinci meşrutiyette olduğu gibi imparatorluğu bölünme ve dış müdahalelerden korumak, devleti kurtarmaktı. Hatta denilebilir ki Jön Türklerin asıl hedefi özgürlük değil, imparatorluğun kurtarılmasıydı. Özgürlük ve adaletin olduğu bir rejimde imparatorluktan ayrılmak isteyenler de azalacaktı. Böylece Abdülhamit mutlakiyetine son vererek daha çağdaş bir yönetim kurmak, Müslüman olan olmayan herkese siyasal haklar ve adalet götürmek, asıl amaç olan devletin bekasını, kalımını sağlamanın da tek yolu sayılıyordu. Bu noktada Jön Türklerin Osmanlıcılık ile Türkçülük arasındaki bocalayışlarını da açıklamak gerekir. Osmanlı İmparatorluğu eşine az rastlanır bir kozmopolit yapı üzerinde kuruluydu. Toplumu 20 kadar milliyetten oluşan, hanedanı kısmen Türk, ordusu Türk ve Arnavut, din uleması Türk ve Arap, tacirleri Rum, Ermeni ve Yahudi olan, diplomasisi Ermeni ve Rumlarla yürütülen, üst sosyal sınıfları Farsça ve Fransızca eğitim gören bu devlet, bir Türk imparatorluğundan çok bir uluslararası imparatorluktu. Millet kelimesinin ulus anlamına değil, dinsel topluluk, cemaat anlamına geldiği bu düzende Türk sözü de ulusal bir kimlik bağını akla getirmezdi. Bu yapı 18. ve 19. yüzyıllardaki uluslaşma akımıyla parçalanmaya başladı. Fransız devriminin de etkisiyle Osmanlı toprakları üzerinde batıdan doğuya doğru esen ulusçuluk rüzgarı Yunan, Sırp, Rumen, Bulgar, Ermeni, Arnavut, Arap ve Kürtleri etkisi altına aldı. Bundan en geç etkilenen ise Türkler oldu. Abdülhamit döneminde aydınlar arasında dil, edebiyat ve tarihte Türkçülük eğilimi belirdi. İlk defa olarak Anadolu bir anavatan anlamı kazanmaya başladı. Jön Türkler de bu fikirlerin çekim alanına girdiler, yayınlarında Türkçülük ve ulusal kültürün korunması sorunlarına yer verdiler. Ama Jön Türkler, Türkçü ya da ulusçu özlemlerini siyasal bir kalıba dökmekten kaçınıyorlardı. Çünkü amaçları çok uluslu imparatorluğu korumaktı. Yoksa bir de onların ulusçuluk politikasına kalkışması öbür halkları buna daha çok özendirmekten başka sonuç vermezdi. Bu ise imparatorluğun sonu olurdu. Bu nedenle Abdülhamit döneminde Türkçülük siyasal bir kisve kazanmadı. İktidar ve muhalefet birbirinden farklı ama aynı amaca yönelen iki siyaset izledi. Abdülhamit istibdada dayalı İslamcı bir yol tutturup imparatorluğun bütünlüğünü bu yolla korumaya çalışırken, Jön Türk muhalefeti aynı amaca meşrutiyete dayalı Osmanlıcılık ideolojisi ve siyasetiyle ulaşmaya çalışıyordu. 3. Programlar ve eylemler. Pozitivist Ahmet Rıza Bey'in başını çektiği İttihat ve Terakkici kanat, Türklerin yönetici ve egemen duruma geçmelerini gerekli görürken, Prens Sabahattin'in öncülük ettiği bir başka kol ise bölgesel özellikler ve yerinden yönetim, ademi merkeziyet ilkelerine ağırlık tanıyordu. Bu eylemlere öncülük edecek güçlerin seçilmesinde de anlamlı görüş ayrılıkları vardı. Gerçi bütün Jön Türkler seçkinlerin, elitler, rolüne özel bir önem veriyorlardı ama Ahmet Rıza kanadı işi seçkinci otoriter tezleri ya da aydın despotluğunu savunmaya kadar götürüyordu. Buna göre halka tanınan ayaklanma hakkı yönetimin bir uzman seçkinler zümresine geçmesini sağlamak içindi. İlk amaç siyasi liderlik yapabilecek sınıfı yetiştirmek olmalı, parlamenter ve temsili bir sistemin kurulması ise halkın eğitilmesinden sonraya bırakılmalıydı. Mizancı Murat. Hatta açıkça askerlerin siyasal hayatta önderlik yapmasını öneren Ahmet Rıza sanki Leninizm'de partinin yapacağı işi subaylara yüklemek istiyor gibiydi. Bu devletçi, iktisadi anlamda değil, görüşlere karşı Prens Sabahattin ve arkadaşları bürokrasiye, merkeziyetçiliğe ve memur toplumu tipine şiddetle çatıyor, bireyciliği, kişisel özgürlük ve yaratıcılığı savunuyorlardı. Bu ayrılıklar arasında 1902'de Paris'te 1. Jön Türk Kongresi toplandı. Kongre iki önemli tezin tartışılmasına sahne oldu. Birinci teze göre yalnız yayın ve propagandayla siyasal dönüşüm sağlanamazdı. Askerlerin de bu mücadeleye katılmasını sağlamak gerekirdi. Bu görüşe karşı çıkan olmadı. Nitekim bir süre sonra da bu yönde çalışmalar başladı. Muhalefet hareketi sivil entelektüel yanını askeri vurucu cephesiyle destekleyecekti. İkinci tez devrimi gerçekleştirmek için yabancı desteğini İngiltere ve Fransa sağlamanın da gerekli olduğu görüşünü savunuyordu. Prens Sabahattin'den gelen ve çoğunluğun da desteğini alan bu görüşe Ahmet Rıza Bey'in başını çektiği azınlık karşı çıktı. Bu konudaki çatışma zaten yukarıda belirtilen ayrılıklar içindeki Jön Türk hareketinin ikiye bölünmesine yol açtı. Özel girişimci, yerinden yönetimci ve yabancı desteğinden yarar uman Prens Sabahattin ve çevresi bundan sonra Teşebbüs-i Şahsi ve Adem-i Merkeziyet Cemiyeti'ni kurarak 1906 faaliyetlerine ayrı bir çizgide devam edeceklerdir. Ahmet Rıza kanadı ise İttihat ve Terakki Cemiyeti adını değiştirip Osmanlı Terakki ve İttihat Cemiyeti ismini alarak ciddi bir örgütlenme faaliyetine girişti. İkinci meşrutiyetteki İttihat ve Terakki ve Hürriyet ve İtilaf ikiliği bu ayrılıktan kaynaklanır. Bu bölünme Cumhuriyet döneminde CHP ve karşıtları, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, Serbest Cumhuriyet Fırkası, Demokrat Parti, Adalet Partisi arasındaki ayrılıkları da bir ölçüde açıklar. 4. Uluslararası durum. Bu dönemde Avrupa ve Asya'da demokrasiye gidiş eğiliminin güçlenmesi, ülke içindeki özgürlük ve meşrutiyet mücadelesine de olumlu ortam hazırlıyordu. Özellikle Rus, Japon ve İran örnekleri Osmanlı meşrutiyetçileri üzerinde etkili oldu. Rusya gibi koyu bir mutlakiyetle yönetilen ülkede bile meşrutiyetin gerçekleşebilmesi 1905 önemli bir moral kaynağı idi. Rusya'da meşrutiyete geçişte Japonlarla yapılan savaşın yenilgiyle sonuçlanması ve bundan doğan çalkantılı ortam önemli rol oynamıştı. O Japonya ki hem bir Asya devleti hem de meşrutiyetle yönetilen bir ülkeydi. Böylece Asyalı bir devletin meşruti düzenle yönetilebileceğini, üstelik hem içte hem dışta başarılı olabileceğini kanıtlayan Japon örneği de Jön Türklerin dikkatinden kaçmadı. Jön Türkleri etkileyen bir başka deney İran'daki meşrutiyet hareketi olmuştur. Bunun önemi İran'ın bir İslam ülkesi olmasındadır. İran meşrutiyet devrimi iki şeyi kanıtladı. Birincisi, Kur'an'ın anayasal meşruti bir rejime geçişe engel olmadığını somut olarak göstermesiydi. İkincisi de Müslüman bir halkın hükümdarından bir anayasal belge koparabileceğini ispatlamasıydı. Bütün bu gelişmeler 1905'ten sonra Osmanlı ülkesindeki meşrutiyet mücadelesine yeni bir hız kazandırdı. Bu defa artık özgürlük ve meşrutiyet fikirleri askerleri de etkilemeye başlamıştı. 5. Askerlerin siyasileşmesi. 1905 sonrası mücadelenin yeni bir yükselme dönemidir. Bir yandan Osmanlı Terakki ve İttihat Cemiyeti 1906 nizamnamesi ile ilk defa olarak Abdülhamit'i hedef alıp meşrutiyet mücadelesini iyice sertleştirirken öbür yandan Selanik ve Şam'da yeni ve gizli örgütlenmeler göze çarpıyordu. Şam'daki örgütlenmede Mustafa Kemal'in de rolü vardı. Mücadelenin ordu saflarına yayılmasını göstermesi bakımından bunlar son derece önemlidir. Gerçekten de 1905 sonrasının en esaslı dönüşümü meşrutiyet ve özgürlük düşüncesinin asker çevreleri sarması ve buralardaki gizli örgütlenmelerdir. Bunda Rus ve İran devrimlerinin etkisi büyüktü. O kadar ki bazı Osmanlı subay ve aydınları Rusçarı tarafından idam ettirilen Rus teğmeni Schmidt'in ailesine yolladıkları gizli mektuplarda despotizme karşı çıkan bu kişinin anısının kendileri için Kabe kadar kutsal olduğunu yazacaklardı. Ayrıca mektepli subayların yetişme tarzı bunların yeni fikirlere açılmasını kolaylaştırmıştı. Ancak radikal fikirlerin subay çevrelerinde tutunmasını kolaylaştıran özel nedenler de yok değildi. Birincisi, mektepli subayların Abdülhamit'in koruyucusu olan ve çoğu alaylı subaylardan oluşan İstanbul'daki Hassa ordusu mensuplarına yükselme kolaylıkları ve maddi olanaklar tanınmış olmasından duydukları huzursuzluktu. Türlü yoksunluklar içinde yüzen kıt maaşlarını bile ancak 2 ayda bir alabilen mektepliler pek de haksız olmayarak üvey evlat muamelesi gördükleri inancındaydılar. İkinci özel neden imparatorluğun dışarıdan müdahalelerle parçalanması tehlikesiydi. Genç subayları siyasal birliği koruyamayacağı anlaşılan Abdülhamit'e karşı çıkmaya iten başlı nedenlerden biri bu olmuştur. Zaten en yoğun olarak bulundukları bölge paylaşma hesaplarının da konusu olan yerde Makedonya. Nitekim Jön Türk muhalefetinin askeri kesimdeki en önemli örgütlenmesi bundan sonra Makedonya'da görülecektir. Bölge Osmanlı askeri gücünün en yoğun olduğu alanda. Başkent denetiminden nispeten uzak kalışı, Avrupa'ya ve liberal fikir odaklarına yakınlığı, ekonomik, sosyal ve kültürel hayatının gelişmişliği ve nihayet ulusçu düşüncelere beşik oluşturan kozmopolit çok unsurlu yapısı bakımından ulusal ve demokratik örgütlenmeler için çok elverişli bir yerdi. Ayrıca yukarıda da belirtildiği gibi paylaşılmak istenen yorgan Makedonya'ydı. Bu nedenlerle başka yerlerdeki gizil örgütlenmelerin Suriye, ortamın elverişsizliği yüzünden serpilememesine karşılık Makedonya'daki çalışmalar kalıcı sonuçlar vermeye başladı. 1906'da Selanik'te asker ve sivil aydınların kurduğu gizli Osmanlı Hürriyet Cemiyeti bütün Rumeli ve asker ve sivil kesimlerinde hızla yayıldı. Özgürlükçü hareketin tipik temsilcisi ve 1908 devriminin asıl gerçekleştiricisi bu cemiyetin kadroları olacaktır. Bunların genel ve ortak özelliği çoğunlukla Türk, genç, asker ya da mülki memur ve mektepli olmalarıdır. İdeolojileri ise liberal, reformist ve ulusçu yönleriyle klasik burjuva nitelikler gösteriyordu. Osmanlı Hürriyet Cemiyeti 1907'de Osmanlı Terakki ve İttihat Cemiyeti ile birleşti. Ona taze kan aşıladı. Onu ihtilalcileştirdi. Cemiyet bundan sonra Terakki ve İttihat adını aldı. Fakat meşrutiyete götüren olaylar dizisi içinde asıl örgütleyici ve vurucu gücü sonuna kadar Osmanlı Hürriyet Cemiyeti kadroları oluşturacaklardır. Böylece 1907 sonlarına varıldığında Jön Türk muhalefeti gerek örgütsel ve vurucu gücü gerekse yarattığı kamuoyuyla imparatorluğun geleceğini etkileyebilecek bir varlık haline gelmişti. B. Meşrutiyetin ilanı. Jön Türk hareketinin ikinci kongresi 29 Aralık 1907'de yine Paris'te toplandı. Kongre, Prens Sabahattin ve İttihatçı kanatlarda dahil olmak üzere bütün siyasal eğilimleri ve çeşitli milliyetlerden temsilcileri bir araya getirerek çelişkili de olsa bir birlik havası yarattı. Kongrede yine merkeziyetçilik, Adem'i merkeziyetçilik tartışıldı ve bir sonuca varılamadı. Buna karşılık Abdülhamit'in tahttan inmeye zorlanması, yönetim düzeninin değiştirilmesi ve parlamentolu bir rejimin kurulması gibi önemli kararlar alındı. Çalışma yöntemleri olarak da ordu içinde propaganda ve ajitasyona ağırlık verilmesi, halkın vergi ödememek suretiyle pasif direnişe çağrılması, hükümete karşı silahlı, silahsız direnişler ve grevler düzenlenmesi, genel ayaklanma koşullarının hazırlanması gibi esaslar da anlaşıldı. 1902'deki 1. Jöntürk Kongresi'nde bölünme nedeni olan dış destek alıp almama sorunu ise gündeme getirilmedi. 1906-1908 yılları kitle mücadelelerinin de yükselişine sahne oldu. 1906'da Kastamonu'da halk belediye seçimlerini boykot etti. 1907'de Erzurum'da Can Verir adlı tüccar örgütünün ve Prens Sabahattincilerin çalışmalarıyla büyük kitle hareketleri görüldü. Başlıca talepler bölge yöneticilerinin değiştirilmesi ve ağır vergilerin kaldırılmasıydı. Subaylar ve gençler de burada aktif rol oynadılar. Asıl kaynaşma ise yine Makedonya'daydı. 1908 Temmuz'unda toplantı ve mitingler bütün Rumeli'yi sardı. Yıldız'a çekilen yüzlerce telgrafta meşrutiyetin ilanı isteniyordu. Burada istibdat rejiminin baskısı, bölgesel yöneticilerin keyfiliği, sultanın ulusal ve dinsel çelişkileri körükleme politikası, topraksızlık ve ezici vergiler kitle eylemlerini daha da körüklemişti. Sosyal ve siyasal muhalefet özellikle kara ve deniz subaylarını, orta ve küçük memurları, serbest meslek sahiplerini kucaklar duruma gelmişti. Hatta ulemanın bile bir bölümü davaya kazanılmıştı. Bu hareketlere kısmen önderlik eden İttihat ve Terakki 1908 Temmuz ortalarında Rumeli'nde kolay yenilmeyecek bir çoğunluğa artık sırtını dayamış bulunuyordu. O kadar ki Rumeli Genel Müfettişi Hilmi Paşa meşrutiyetin ilanından 10 gün önce Abdülhamit'e çektiği bir telgrafta durumu şu sözlerle itiraftan başka bir çare görmeyecekti. Zat-ı şahanelerine şunu arz ederim ki bu taraflarda benden başka herkes İttihatçıdır. Ancak bunca birikimin patlak vermesi için sanki bardağı taşıracak son bir damlaya ihtiyaç vardı. İngiliz kralı ile Rus çarının reval mülakatı bunu sağlayacaktı. İngiltere Mart 1908'den itibaren Makedonya işini iyice kurcalamaya başlamıştı. Bu girişimler ve özellikle Reval'deki görüşme, İttihat ve Terakki ve eylemci subaylarca imparatorluğun yeniden paylaşılmasına yönelik bir komplonun başlangıcı olarak algılandı ve büyük bir telaş ve tepkiye yol açtı. Padişahın Rumeli'ne göndermiş olduğu güvenilir adamlarının birbiri ardı sıra vurulması da sarayla bütün iplerin kopmasına yol açmıştı. İşte Reval görüşmesinin yarattığı bulanık hava içinde asker ve sivillerden oluşan 400 kişilik çetesiyle Resne'de dağa çıkan Koloğası Niyazi Bey'in bu hareketi ayaklanmanın da başlaması demek oldu. Padişaha çekilen telgraflarda yine Kanuni Esasi'nin ilanı ve bir millet meclisinin toplanması isteniyordu. 23 Temmuz 1908 günü İttihat ve Terakki Manastır'da hürriyeti ilan etti. O gün bütün Rumeli bunu benimseyerek telgraf yağmuru halinde durumu saraya bildirdi. Aynı günün gecesi Abdülhamit, KE'nin yeniden yürürlüğe konduğu anlamına gelen Meclis-i Vukala mazbatasını onaylayıp meşrutiyeti resmen ilan etti. Bütün bu veriler ışığında ikinci meşrutiyetin oluşumu ne gibi özellikler göstermektedir? İkinci meşrutiyet bir saray darbesi değil, genişçe bir toplumsal tabana oturan bir hareket, hatta bir ulusal ayaklanmadır. Uzun yılların sivil hareketlilik ve örgütlenme birikimine dayanmaktadır. Bu nedenle ikinci meşrutiyetin ilanını birkaç telgraf üzerine Abdülhamit'in pes etmesine bağlamak, 30 yıllık bir baskı düzeninin bir günde yıkılması olarak görmek ya da Abdülhamit'in denge uzmanlığının yeni bir gösterisi olarak açıklamak gerçeklere uygun düşmüyor. İkinci meşrutiyet köklü ve uzun birikimlere dayanan bir hareket olması kadar kansız ve barışçı bir şekilde gerçekleşmiş olmasıyla da dikkati çeker. Ulusal ayaklanma deyimini böyle anlamak gerekir. İşte asıl bu noktada Abdülhamit'in esnek tutumu önemli bir rol oynamıştır. Bu sayede baskıcı yönetime karşı verilen mücadeleden meşrutiyete geçiş bir uzlaşmayla olabilmiştir. Padişah meşrutiyete rıza göstermekte, karşısındaki güçler de onun tahtta kalmasını kabullenmektedir. 19. yüzyıl Osmanlı anayasal gelişmelerinde başrolleri oynayanlar toplumun üst tabakalarından gelme kişilerdi. Padişahlar bile reform önderliği yapar durumdaydı. İkinci Meşrutiyet hareketi ise yalnız genişçe bir temele dayanmakla kalmamakta, kadro ve kitle dayanaklarını orta sınıflarda bulmaktadır. Aydınlar, serbest meslek sahipleri, tüccar ve benzerleri. İkinci Meşrutiyet hareketi, imparatorluktaki Türk ve Türk olmayan unsurların demokratik ve liberal bir anlaşma zemini içinde giriştikleri ilk ve son harekettir. Bu nedenle de eylemin ön plandaki ideolojisi Osmanlıcılıktır. Bununla birlikte ikinci meşrutiyet esas olarak Türk liberal reformist aydınlarının ağır bastıkları bir harekettir. Bu nedenle de bağrında Türk ulusçuluğunu taşır, ulusal burjuva profiller verir. 19. yüzyıl anayasal gelişmelerinden farklı olarak ikinci meşrutiyetin dinamiği esas olarak içseldir, içerdedir. Hürriyetin ilanı bir dış zorlama eseri değildir. Bu açıdan meşrutiyet hareketini şu ya da bu dış mihrakın eseri olarak gösteren komplocu tarih görüşleri gerçeği yansıtmamaktadır. Bununla birlikte dış etken ikinci meşrutiyette de önemli bir rol oynamıştır. Burada açık bir dış baskı ya da zorlama görülmemekle beraber imparatorluğu dış müdahalelerden koruma ve çok uluslu bir bütün olarak sürdürme güdüsü çok belirgindir. Böylece dış etken içeride yarattığı tepkiler yoluyla anayasal değişime destek sağlamaktadır. Dış etken Reval görüşmelerinin doğuracağı sonuçlarda da görüldüğü gibi hareketi başlatıcı ya da hızlandırıcı rol oynamıştır. 2. Anayasal düzene dönüş. Meşrutiyet devrimcileri Fransız devriminden aldıkları özgürlük, eşitlik, kardeşlik üçlemesine daha yerli olan dördüncü ilkeyi, adaleti de katarak hem meşruluk temellerini pekiştirmeye hem de kitleleri kazanmaya çalıştılar. Adalet kavramı, özgürlük ve eşitlik gibi devrimci ilkelerden doğabilecek sakıncaları dengelemeye de elverişliydi. Meşrutiyet merkezdeki siyasal güç dengelerinde değişime yol açtı. Abdülhamit'in baskıcı rejimi son bulmuştu. Ama padişah meşrutiyeti hemen ilan etmekle tansiyonu düşürmüş ve nispi bir yumuşama ortamı yaratmış, KE'nin yürürlükte olduğunu ilan etmekle kalmayıp nazırları da değiştirerek bir ödün daha vermişti. Bu durumda İttihat ve Terakki Cemiyeti de İTC, sultanın tahta kalmasına ve seçtiği nazırlara rıza gösterdi. İTC yönetimi tam olarak üstlenmeye hazırlıklı değildi. Üstelik meşrutiyetçi hareket hiziplere bölünmüş durumdaydı. Bir kanat devrimi daha ileri götürmek isterken liberal çoğunluk bu kadarıyla yetinmekten yanaydı. Bu sonuncular aynı yılın Eylül ayında Osmanlı Ahrar Fırkasını kuracaklardır. Böylece Temmuz devrimi yeni ve kaygan bir siyasal denklem yaratmıştı. Saray, liberaller ve İTC arasında hassas bir denge. Bu noktadan sonra asıl etkili ve yükselen güç İTC olacaktır. Meşrutiyetin ilanından sonraki aylarda İttihat ve Terakki'nin Abdülhamit'in şahsına karşı dikkatli ve saygılı davrandığını gördük. Ama cemiyet İstanbul'daki ordu birliklerine kanuni esasiye bağlılık yemini ettirmekten, seçimlerle ilgili beyannamesinde halkı özgürlük ve meşrutiyet saflarında uyanıklığa davet etmekten de geri kalmıyordu. Bu sırada kendini KE'nin baş güvencesi sayan İTC'nin pek çok üyesi İstanbul'a gelerek önemli bir siyasal güç oluşturdu. Merkezi Umumi ise yine Selanik'teydi ve aldığı kararları İstanbul'da kurduğu heyeti mahsusa eliyle uygulatmaya çalışıyordu. Böylece cemiyet açık ve resmi olarak bir siyasal parti şekline dönüşmediği, iktidara doğrudan el koymadığı halde en etkili siyasal güç durumundaydı. İktidar onun denetimine girmeye başlamıştı. İkinci meşrutiyetin anayasal çerçevesi iki aşamada oluşmuştur. Birincisi KE'nin yeniden yürürlüğe konmasıyla başlayan dönemdir. İkinci evre ise bu metnin 1909'da uğradığı önemli değişikliklerle sahneye girer. A. Kanuni esasinin uygulamaya konması. Yeniden anayasal düzene geçişin konumuzu ilgilendiren iki önemli belgesi vardır. Meclis-i Mebusan'ın toplantıya çağrılmasına dair irade-i seniye ve KE'nin yürürlükte olduğuna dair hat-ı hümayun.